Üçüncü ayrım, sayfa 32. Derin Abiler, Necdet Pekmezci. Hüseyin Demirel, Fransa'da. 1977 yılı Türkiye için kan, kaos, terör demekti. 1 Mayıs 1977'de Taksim kana bulanıyor, kitle katliamlara ve siyasi cinayetler seçilmiş hedeflere de yöneliyordu. O cinayete kurban giden isimlerden birisi de Ankara Cumhuriyet Savcısı Doğan Öz oluyordu. İddialara göre Doğan Öz, devletin içindeki kontrgerilla yapılanmasını araştırırken 24 Mart 1978'de Ankara'da öldürülüyordu. Çatlı'nın ikinci başkanı Hüseyin Demirel suikastın sanıkları arasındaydı. 12 Eylül 1980 yılında idam edilen Mustafa Pehlivanoğlu'nun yıllar sonra ortaya çıkan ifadesinde Doğan Öz suikastı ile ilgili anlatımlar yer alıyordu. Doğan Öz'ü öldürmekten sanık Hüseyin Demirel'in Bulgaristan'da olduğunu, İstanbul Kabadayılarından Oflu İsmail'in yeğeni olup ismini bilmediğim ve halen A blokta yatan şahıs anlattı. Yine bu Oflu İsmail'in yeğeninin anlattığına göre Hüseyin Demirel, Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Doğan Öz'ü öldürdükten sonra teşkilat tarafından Oflu İsmail'in yanına gönderilmiş. Oflu İsmail de Hüseyin Demirel'i Bulgaristan'a kaçırmış. Hatta cezaevinde ben firar etmeden önce Nevzat Bor bana İstanbul Kayseri Yurdu'nun adresini verdi. Kayseri Yurdu'nun başkanıyla temas kur, o seni Bulgaristan'a kaçırır dedi. Ben de Bulgaristan'da ne yapacağım, kimsem yok dediğimde Hüseyin Demirel ile Oflu İsmail Bulgaristan'da olduğunu ve ticaret yaptıklarını söyledi. Hüseyin Demirel Bulgaristan'dan sonra Fransa'ya yerleşiyor, Abdullah Çatlı ile birlikte Asalı'ya karşı düzenlenen operasyonlarda birlikte çalışıyorlardı. Ocak Başkanı. İşte Abdullah Çatlı da 1977 yılının Kasım ayında görevi Şahin Yıldırım'dan devralıyor, ikinci başkanlık görevini de Hüseyin Demirel üstleniyordu. O yıllarda Ülkü Hoca Ankara Şubesi Maltepe'de bir apartman dairesindeydi. Salon gelip gidenlere ayrılmış, diğer odalar ise Çatlı ve yardımcıları için tahsis edilmişti. Ocak başkanlığı saygın, itibarlı bir görevdi. Ülkücü gençler başkanlarının yanında izinsiz konuşmuyor, hatta sigara bile içmiyorlardı. Abdullah Çatlı Ocak Başkanı olduğunda 21 yaşındaydı. Hemşirisi Soner Arın Ankara'da nam salan ülkücüler arasındaydı. Site öğrenci yurdunun temsilciliğini yapıyor, beş evler sorumluluğuna getiriliyordu. Bir başka hemşirisi Mehmet Dönmez de camiada tanınan bilinen bir şahsiyetti. Çatlı iki ismin sayesinde ülkücü teşkilat içinde çok kısa zamanda tanınmayı başarıyordu. Kür Şad'ın 47. Gözü karaydı Abdullah Çatlı'nın. Korkunun isi buğusu yanına yöresine uğramıyordu. Görevi gereği çok sayıda ili ilçeyi dolaşıyor, adamı gözünden tanıyordu. Kendine bağlı bir ekip oluşturuyor, ekip birlikte dolaşıyor, eylemlere birlikte katılıyorlardı. Hatta Çatlı'nın adamları olarak ün salmaktan da keyif almaya başlamışlardı. Yıllarca hiç ayrılmayacakları Haluk Kırcı, Abdullah Çatlı ile tanışmasının üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen şu değerlendirmeyi yapıyordu. Şu Abdullah Başkan'ı iyice sevmeye başlamıştım. Militanı gözünden tanıyordu. Kanım iyice ısınmıştı ona. Demek ki onun için söylenenlerin hepsi doğruydu. Dava için çalışan herkese her türlü yardımı yapabilecek bir karaktere sahipti. Ankara'da devlet henüz sokağa çıkma yasağı uygulamıyordu. Onun yerine kurtarılmış mahalleler, tecrit edilmiş bölgelerde vuruşuyordu gençler. Cam çerçeve bırakmıyordu patlayan bombalar. Kırılan kapılardan sokakları kan tutuyordu. Hava kan, duman, is kokuyor. Ne polis ne de itfaiye sirenleri duyuluyordu uzak yakın. Yer altında militan yürekler patlıyor, zincirleme cinayetlerde çığlıklar tenhalığa akıyordu. Abdullah Çatlı yurttan Cebeci'de bir eve taşınıyor, ilk işi odasının duvarına Kür Şad'ın posterini asmak oluyordu. Bozkurtların ölümü ve bozkurtların dirilişindeki Kür Şad ve 40 yiğidine imreniyor. Ankara karanlıkta kaybolurken o kendisinin ve 40 militanın ayak sesleri duyuluyordu boş meydanlarda. Bahçeli evler ülkücülerin, emek ise solcuların hakimiyetindeydi. Burunlarının dibinde bir bölgenin hakimiyetine ne pahasına olursa olsun kontrollerini almak istiyorlardı. O günlerde Kredi ve Yurtlar Kurumu radikal bir karar alıyor, Nene Hatun kız yurdunun 3 bloğundan ikisini erkek öğrencilere ayırıyordu. Bu gelişigüzel bir karar değildi. Ülkücülerin emekte hakimiyet kurmasına olanak sağlayacak bir üs olarak düşünülüyor ve uygulamaya konuluyordu. Abdullah Çatlı Ocak'ta geniş katılımlı bir toplantı düzenliyor, Nene Hatun yurdunun stratejik önemini anlatıyor, solcuların üstlendikleri Diyarbakır ve Siirt yurtlarına karşılık bedeli ne olursa olsun buraya yerleşilmesi konusunu tartışmaya açıyordu. Nene Hatun yurduna yerleşeceğiz. Bu bölgede komünistlerin çok sayıda hücre evi var, onları etkisiz hale getirmeliyiz. Her kafadan bir ses çıkıyor, 2 saatten fazla süren toplantıda 5 maddelik eylem planı kararlaştırılıyordu. Çatlı'nın isteği üzerine yurda ilk yerleşecek olan 40 kişilik gönüllü fedai grubu seçiliyordu. Seçilenler arasında Haluk Kırcı da vardı. Çatlı'nın toplantının açılış konuşmasında vurguladığı, bölgede komünistlerin çok sayıda hücre evi var, onları etkisiz hale getirmeliyiz sözünün, Bahçeli evlerde 7 tipli gencin öldürülmesi olayının habercisi olduğunu henüz Abdullah Çatlı'nın kendisi de bilmiyordu. Güdeş Motel Hükümeti. Dönemin CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Türkiye Cumhuriyeti'nin 42. hükümetini kurmak için harekete geçiyor, 22 Aralık 1977'de İstanbul'da Florya'da bulunan Güneş Motel'de Adalet Partisi'nden istifa ederek bağımsız kalan Enver Akova, Ali Rıza Septioğlu, Mustafa Kılıç, Şerafettin Elçi, Mete Tan, Tuncay Mataracı, Hilmi İşgüzar, Güneş Öngüt, Orhan Alp ve Ahmet Karahaslan ile bir araya geliyordu. Ecevit 11'inden Oğuz Atalay dışındaki 10 isme bakanlık koltuğu veriyor, 31 Aralık'ta 2. Milliyetçi Cephe Hükümeti düşürülüyor, yerine 5 Ocak 1977'de Ecevit Hükümeti kuruluyordu. Kırkımızda ölürüz. Bu dönemde ülkücülerin üzerine gidiliyor, çok sayıda genç gözaltına alınıp sorgulanıyordu. Ülkücülerin örgütlü oldukları eğitim enstitüleri de süresiz olarak tatil ediliyordu. İşte bu zor günlerde Abdullah Çatlı ile Haluk Kırcı güncel gelişmeleri değerlendiriyor, ne yapmaları gerektiği sorusuna yanıt arıyorlardı.
Başkanım, bu işin sonu nereye varacak? Bu adamlar bizi yavaş yavaş imha edecekler. Siz ne düşünüyorsunuz, ne yapacaksınız?
Sorusu Abdullah Çatlı'ya yöneltiliyordu. Soruyu soran ve yanıt bekleyen Haluk Kırcı'ydı. Abdullah Çatlı'nın yanıtı adeta Kürşat ve 40 çerisinin sonunu anımsatıyordu.
Ne olacağını sana anlatayım. Önce 40 kişilik gönüllü bir ekip kurarız. Ardından Ankara'daki arkadaşlarımızın hepsini memleketlerine veya başka illere göndeririz. Sonra da Ankara'yı başlarına yıkarız. Belki 40'ımız da ölür ama yaptıklarını yanlarına bırakmayız.
Ankara'yı sallayan yürüyüş. Abdullah Çatlı'nın yükü ağır, sorumluluğunu duyduğu insanların sayısı fazlaydı. Eğitim enstitülerinin kapanması karşısında sessiz kalmak, kitlenin hele de militan öğrencilerin gözünde itibar kaybına yol açmaya başlıyordu. Açıkça söylemeseler de çaresiz kalınmasının faturasını Çatlı'ya kesiyorlardı. Kitlenin nabzını iyi tutan Çatlı, ülkücülerin ilk kitlesel eylemlerinden birine imza atıyordu. Ankara'yı başlarına yıkarım demişti ya, sözünü tutuyor. Yüksek Öğretmen Okulu'nun yurdunda eylemin ayrıntılarını konuşuluyor ve Çatlı her zamanki gibi 40 kişilik güvenlik ekibi oluşturuyordu. Amaç Ankara'yı felç etmekti. Kızılay Meydanı, Bakanlıklar Kavşağı, Ulus Meydanı, 4 Yol Dış Kapı ve Kurtuluş Meydanı önemli trafik noktalarındandı. Aynı anda 30 kişilik gruplar molotof kokteylleri ve lastik yakarak sabahın erken saatlerinde trafiği kesecek, gruplar eylem noktalarından Beşevlere doğru yürüyüşe geçecek ve buradan da Milli Eğitim Bakanlığı'na yürünecekti. Her şey planladığı gibi başlıyor ve aynı şekilde sürüyordu. Ankara'da ülkücülerin boş durmayacakları yapılan bu eylemde hükümete duyuruluyordu. MHP'nin gövde gösterisi. 15 Nisan 1978'in MHP tarihinde ayrı bir yeri vardı.
Bu tarihte hiç olmadığı kadar kitlesel bir mitingin Ankara'da düzenlenmesi kararlaştırılıyordu. Başta Abdullah Çatlı olmak üzere ülkücüler katılımı arttırmak için seferberlik ilan ediyorlardı. Büyük gün gelip çatmadan evvel Abdullah Çatlı 40 kişilik bir ekip hazırlıyor ve şu talimatı veriyordu. 24 saat önceden başlayarak yürüyüş güzergahını ve miting alanını gözetim altında tutacağız. İki araba ile sürekli kontroller yapacak, kontrollerimizi gece de devam ettireceğiz. Yaya geçitlerinin altlarını, yol kenarlarındaki ağaçları, hatta kanalizasyon kapaklarını bile kontrol altına alacağız. Kurmay kafasıyla hazırlanan bu plan işe yarıyor. Büyük yürüyüş kazasız belasız ve hak ettiği sesi yerine getirerek sona eriyordu. Abdullah Çatlı yalnız değildi o yıllarda. Özellikle de etrafında gözlerine bakıldığında gözünü budaktan esirgemeyecek ülkücüler vardı. Dönemin koşulları gereği Çatlı başta Ankara olmak üzere kurduğu ekibiyle milli devletin önünü kesecek her türlü engeli kaldırmak için çaba sarf ediyordu. İddialara göre Abdullah Çatlı'nın kendine bağlı olarak kurduğu Çelik Çekirdek adlı bir örgüt vardı. Bu örgüt 1978 yılında Bahçeli Evler'deki MHP Genel Merkezi'ne yakın bir öğrenci evinde kurulmuştu. Çatlı'nın arkadaşları tarafından doğrulanmasa da iddiayı ortaya atan Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı'ydı. Gökçen Çatlı Tempo dergisinin 9 Kasım 2006 sayılı nüshasında söz konusu örgütle ilgili şu bilgileri veriyordu. Örgütün adı Çelik Çekirdek, kurucusu Abdullah Çatlı, kuruluş tarihi Şubat 1978, kuruluş yeri Ankara MHP Genel Merkezi yakınlarındaki bir öğrenci evi, üye sayısı 7, üye profili 1 Abdullah Çatlı, 2 tanınmış bir şeyhin torunu, 3 hukukçu ve siyasetçi bir ailenin oğlu, 4 Türk istihbaratının önde gelen isimlerinden birisinin yakın arkadaşı, 5 6 ve 7. ailelerinin özel bir niteliği yok ancak son derece varlıklılar. Üyelerin eğitim durumları, örgüt kurulduğunda tamamı üniversite öğrencisi. Örgüt doktrini, yapay olduğuna inandıkları sağ-sol savaşını durdurmak, Türkiye'yi modern bir sömürge haline getirmek isteyen, başta ABD olmak üzere ülkelerin tehditlerini bertaraf etmek. Silahlı mücadele eğitimi. İlk başlarda siyasi bir amaç gütse de 1980 sonrası şartlar gereği silahlı mücadeleye girişti. Silahlı mücadele amaç. Asala terör örgütünü çökertmek, daha sonraki yıllarda bu hedef PKK oldu. İlk eylem, 1981 yılında Asala'nın lider kadrosuna Ara Toranyan'a molotoflu saldırı. Toplam eylem sayısı 30. Bugünkü durumu, üye sayısı net bilinmese de örgüt varlığını sürdürüyor. Ekibini kurtardı. Abdullah Çatlı'nın ekibinde 40 kişi var mıdır? Bu soruya kesin yanıt bulmak mümkün değil. Ancak yakın arkadaşları bu sayının 40'ı bulabileceğini söylüyorlar. İlginç olan bir başka nokta daha var. Abdullah Çatlı'nın ekibinden idam edilen kişi yok gibi. Bazıları uzun yıllar cezaevinde yatsalar da çoğunun bir yolunu bulup yurt dışına kaçtığı görülüyor. Haluk Kırcı'nın da yurt dışına kaçma yolunu bulduğu halde İstanbul'a geri döndüğü için yakalandığı biliniyor. İddialara göre Abdullah Çatlı Asala'ya karşı düzenlediği operasyonlara karşılık bazı arkadaşlarının idamını engellemiş, çoğunun da yurt dışına kaçmasını sağlamıştı. Çatlı'nın doğrudan ve dolaylı olarak birlikte olduğu düşünülen bazı isimler şöyle. Oral Çelik, Malatya doğumlu Oral Çelik'in ismi ilk olarak 1978 ve 1979 yıllarında Malatya'da cinayet ve bombalama olaylarında duyuldu. Öğretmen Nevzat Yıldırım'ın öldürülmesi olayında da adı anıldı. Abdi İpekçi cinayetiyle ilgili ismi ilk olarak Mehmet Ali Ağca'yı cezaevinden kaçıran Er Bünyamin Azer Yılmaz ve diğer sanıkların ifadesinde geçti. Çelik 1985 yılında İsviçre'de Abdullah Çatlı ve Mehmet Şener'le birlikte yakalandı. 1996'da Türkiye'ye iade edilen Çelik aleyhinde silahlı çete üyesi olmak, ruhsatsız silah taşımak ve cezaevinden adam kaçırmak suçlarından açılan davalar zaman aşımından düştü. İpekçi cinayeti tanıklarından Abdullah Yavuz, Çelik'i İpekçi'ye ateş ederken gördüğünü açıkladı. Fakat mahkemede teşhis edemeyince Oral Çelik bu davadan yakasını kurtardı. Mehmet Şener, Abdi İpekçi suikastında Mehmet Ali Ağca'yı yönlendirdiği ileri sürülen ülkücü görüşlü Mehmet Şener, Papa suikastına da karıştı. Abdullah Çatlı ile birlikte 22 Şubat 1982'de İsviçre'de Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nden alınmış, Durmuş Utanmaz adına düzenlenmiş sahte pasaportla gözaltına alındı. Çatlı serbest bırakılırken Şener tutuklandı. Kürt olduğunu ileri sürerek Türkiye'ye iade edilmemesini istedi. İade edilmedi. İtalya'da yargılandı. Delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Yalçın Özbey, Asen Adıyaman Kığı Hergep köyündendir. Öğrencilik ve gençlik yılları Malatya'da geçti. Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi 1 Şubat 1979'da İstanbul Nişantaşı'nda öldürüldü. Suikast sanığı Mehmet Ali Ağca 11 Temmuz'da yakalandı. 23 Kasım 1979'da İstanbul Kartal Maltepe Askeri Cezaevinden kaçırıldı. 28 Nisan 1980'de gıyabında idam cezasına çarptırıldı. 13 Mayıs 1981'de Vatikan'da Papa II. Jean Paul'u vurdu, yakalandı ve ömür boyu hapse mahkum oldu. Cezaevindeyken Abdi İpekçi'yi Yalçın Özbey'in öldürdüğünü söyledi. Özbey Ağca'ya para yardımı yaptığını, cezaevinden kaçırılırken kullanılan otomobilin kendisine ait olduğunu kabul etti. Ancak suikastı reddetti. İpekçi cinayetinden sonra yurt dışına kaçan Özbey'in Papa II. Paul'a yapılan saldırı sırasında Vatikan'da olduğu öne sürüldü. 1993'te Almanya'da uyuşturucuyla yakalandı. Gözaltındayken Türkiye'den giden iki MİT görevlisiyle görüştü. İpekçi davasının görüldüğü İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi bu görüşmenin tutanaklarını istedi ama MİT ses kayıtlarının kaybolduğunu ileri sürdü. 1997'de Almanya'da serbest kalan Özbey aynı yıl bu kez Belçika'da gözaltına alındı. Ancak Belçika'da zaman aşımı süresinin 10 yıl olması nedeniyle serbest bırakıldı. Kırmızı bültenle aranan ve Adalet Bakanlığı tarafından Almanya ve Belçika'dan iade edilmesi talep edilen Özbey Türkiye'ye gönderilmedi. 1 Şubat 2009'da üzerinden tam 30 yıl geçen ve bir sonuca ulaşmayan İpekçi cinayeti davası zaman aşımına uğradı. Özbey'in yakalama kararı iptal edildi. Özbey elini kolunu sallayarak Türkiye'ye dönebilirdi. Öyle de oldu. Yalçın Özbey 16 Ağustos 2009 tarihinde Malatya'ya geldi. 99 yaşındaki babası ve annesini ziyaret ettikten sonra karayoluyla Belçika'ya döndü. Müfit Sement, diş hekimi Sevinç Özgüner 1980 yılının 23 Mayıs'ının ilk saatlerinde eşi Vecdi Özgüner'le birlikte evlerinde kurşun yağmuruna tutuldular. Eşi ağır yaralandı, Sevinç Özgüner ise öldü. Sanıklar arasında Müfit Sement de vardı. Müfit Sement yurt dışından Türkiye'ye giriş yaparken 24 Mart 1989'da Atatürk Havalimanı'nda yakalanmış ve darbeden önce Şişli bölgesinde işlenen cinayetlerle ilgili olarak tutuklanmıştı. Ama hakkında arama kararı çıkarılmasına neden olan Sevinç Özgüner cinayetiyle ilgili hiçbir işlem yapılmamış ve Sement bir süre sonra serbest bırakılmıştı. Osman Dönmez. Aynı şekilde Osman Dönmez de davanın sanıklarındandı. O da 12 Ağustos 1991'de Türkiye'ye giriş yaparken Atatürk Havalimanı'nda yakalanmış ve İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti. Ancak suç dosyasında Özgüner'in öldürülmesinin yer almaması yüzünden Dönmez de serbest bırakıldı. Rafet Karanlık, Asala'ya karşı Çatlı ile birlikte hareket etti. MHP'de kaset skandalı mağdurlarından İhsan Barutçu'yu İslamcı Metin Yüksel'in katili olarak suçlayanları şu sözlerle savundu. Metin Yüksel'in iyi bir Kürtçü olduğu niçin dile getirilmiyor? Fatih bölgesinde ülkücüleri camiye sokmayanların lideri olduğunu da o dönemi benim gibi yaşayanlar bilir. O zamandan bir misal vereyim. Isparta yurdundan Nurcuların attığı 22 ülkücünün oyunu sahte kimliklerle gelip kullanmak isteyenleri sandık başında ben de şifre ettim. O devrin Ülkü Ocakları Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'ydı ve bunlara taviz verilmemesi emrini bizzat o vermişti. Cezayir Baysal, Bingöl doğumlu, Cezayir Baysal'ın dedesi Kürt isyanlarına katıldı. Erzurum'da Ziraat Fakültesinde okuyordu. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde 1977 yılında doçent Orhan Yavuz'un öldürülmesi olayına katıldı. Yakalanıp serbest bırakıldı. Saldırının bir numaralı sanığı olduğu ortaya çıkınca Avrupa'ya kaçtı. Halen Avusturya'da Viyana'da yaşıyor. Samet Aslan 30 Aralık 1987 Ağrı doğumlu. Ağrı Öğretmen Okulu'nu bitirdikten sonra Van Eğitim Enstitüsü'ne kaydoldu. Bazı olaylara adı karıştırıldığı için polisler tarafından aranır duruma düşünce yurt dışına çıkarak uzun yıllar kaçak yaşadı. Hollanda'da kalırken ruhsatsız silah taşımak suçundan polisler tarafından yakalanınca da kendi isteğiyle Türkiye'ye döndü. Tutuklanarak Ağrı E tipi kapalı cezaevine konuldu. Bir gün hücresinde asılmış vaziyette bulundu. Cenazesi Ağrı'da toprağa verildi. 3. ayrımın sonu, sayfa 43.